bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Latife Hanım, İpek Çalışlar, Doğan Kitap, 8. baskı, Ağustos 2006. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mart 2007. Okuyan Deren Koçkesen Özcan. Latife Hanım, İpek Çalışlar. Latife Hanım gerçeği bilinmeden Cumhuriyet tarihi yazılamaz. Çok zengin, güven verici, şaşırtıcı ve derin. Türkçe yazılmış en parlak birkaç biyografiden biri. Orhan Pamuk. Sadece Mustafa Kemal'i Latife Hanım'la ilişkisi nispetinde daha fazla tanımak için değil, yakın tarihi de tanımak için son derece önemli bir araştırma. Taha Akyol. Eski bir Türk tabusuna dair yeni bir kitap. The Economist. Dünya basını Mustafa Kemal Paşa'nın kadın hakları savunucusu ve peçe takmayan eşi Latife Hanım'ı Türkiye'deki değişimin habercisi olarak adım adım izledi. Evlilikleri bitince Latife Hanım'ın entelektüel ve siyasi kimliği yok sayıldı. Cumhuriyetin kuruluşuna yaptığı katkılar unutuldu. Latife Hanım'ı gölgeleyen perde kaldırıldığında hem bir mücadele kadınıyla hem de bambaşka bir Mustafa Kemal'le karşılaşacaksınız. Cumhuriyetin kuruluş dönemine ait pek çok yeni bilgiyi de içeren bu kitap, aynı zamanda ölünceye kadar sürmüş bir aşkın da hikayesi. İpek Çalışlar, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe TRT'de başladı. 1980'lerde muhalefetin sesi olan Nokta Dergisi'nde haber müdürlüğü yaptı. Söz Gazetesi ile patronsuz Sokak Dergisi'nin kurucularından biriydi. Hamburg'da 2 yıl eşcinsellik, kadın ve İslam konusunu araştırdı. Türkiye'ye dönünce Cumhuriyet Gazetesi'nin haber müdürlüğünü üstlendi. Ardından 10 yıl süreyle Cumhuriyet Dergi'yi çıkarttı. Latife Hanım'ın belgeleri incelenmeksizin devrim tarihinin, daha doğrusu Cumhuriyet tarihinin yazılması mümkün olmaz. Ordinarius Profesör Reşat Kaynar, 10 Nisan 1979. Sunuş. Latife Hanım, çocukluğumdan beri duvardaki bir fotoğraftan bana bakıp durmuştu. 1923 yılında Latife Hanım ile Mustafa Kemal Paşa Uşak'a geldiklerinde çekilmişti bu fotoğraf. Milli mücadele günlerinin ilk Ankara Emniyet Müdürü Kel Osman, erkeller namıyla anılan dedemin Atatürk ve Latife Hanım'la çekilmiş fotoğrafı evimizin bir parçası gibiydi. Latife Hanım'a her bakışımda bu kadın in midir, cin midir, Mustafa Kemal Paşa ile acaba nasıl evlenmiştir diye düşünür dururdum. 2004 Mart'ında bir arkadaşımın kitaplığından bana bakan sararmış solmuş bir Latife Hanım kitabı görünce yarım kalmış merakım yeniden uyanıverdi. Latife Hanım ile Mustafa Kemal Paşa'nın evliliğini anlatan kitabı, akşam trafiği içinde bindiğim belediye otobüsünde eve dönerken bitirmiştim. Keşfedilmeyi bekleyen bu önemli kadın beni avucunun içine almıştı. Gazetecilikten gelen telaşımla, yetişmesi gereken bir haber yapacakmışım duygusuyla aynı gece evdeki dönem kitaplarını ve tarih dergilerini raflardan indirip okumaya giriştim. Latife Hanım'la 2 yıllık birlikteliğim böyle başladı. Latife Hanım bir bilmece gibiydi. Hemen herkes ona olumsuz yaklaşıyor, Latife Hanım'dan Mustafa Kemal Paşa'nın başına gelmiş bir kaza gibi söz ediliyordu. Kadınları yok sayan tarih kitapları onun hırçınlıklarını yazmaya değer gördüklerine göre ortada deşilmeyi gerektirecek bir durum vardı. Bağımsız bir kadın olduğunu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan adımlarda rolü bulunduğunu anlamıştım. Bunu kanıtlayacak bilgilere ulaşmam gerekiyordu. ulaştım da. Anılardan, Atatürk biyografilerinden ve yabancı savaş muhabirlerinin dönemi anlatan kitaplarından onu anlatan bölümleri döne döne okudum. Latife Hanım gölgede bırakılmış olsa da Mustafa Kemal'in eşi olduğu için her yazılı belgede ondan söz eden, onun kişiliğini sergileyen birkaç satıra yer verilmiş olması işimi kolaylaştırdı. Türkçe'ye çevrilmiş kitapları orijinal baskılarından okumayı esas aldım. Ana kitaplarının ilk baskılarına ulaşmaya özen gösterdim. Tarih kitapları Latife Hanım'dan ve dönem kadınlarından hiç söz etmemişlerdi. Ancak yine de karşılaştırmalı bir okuma pek çok bilgiyi gün ışığına çıkartıyordu. Anılar, gazete haberleri, sözlü tarih bilgileri dönemin olaylarıyla birleştikçe Latife Hanım üzerindeki gölge giderek küçülmeye başladı. İşin sırrı kadın gözüyle bakmaktan geçiyordu. Gazeteler ana kitaplarının aksine Latife Hanım'a çok daha sıcak yaklaşmıştı. Özellikle dünya basını bu konuda inanılmaz bilgiler içeriyordu. 1920'li yılların gazete koleksiyonlarını taramaya başlayınca Latife Hanım beni bile şaşırtmayı başardı. Latife Hanım'a Türkiye'deki değişimin habercisi olarak bakılıyordu. Mustafa Kemal'in geçirdiği kalp krizinin ardından yerine geçecek kişiler sayılırken ilk sıraya Latife Hanım'ın adı yazılmıştı. Türkiye tarihine ve Latife Hanım'a ilişkin dünya basınında yapılan değerlendirmeler Türkçe'de hiç yayımlanmamıştı. Sizler de bu yazıları ilk kez okuyacaksınız. 1923-1925 yılları arasında önde gelen bir devlet görevlisi gibi çalışan Latife Hanım, Mustafa Kemal Paşa'nın peçesiz eşi ve kadın haklarının savunucusu olarak dünya çapında bir şöhrete ulaşmıştı. Ortaya çıkan Latife Hanım portresi, Mustafa Kemal Paşa'nın da bilinmeyen yönlerini ortaya koyuyordu. Kemal Paşa, kendisine hayretle bakanları hiç aldırmadan eşiyle fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyan, onu her alanda öne çıkarmaktan hoşlanan örnek bir eş portresi çiziyordu. Bu evlilikte sevda var mıydı diyeceksiniz. Ben aşka dair bütün ipuçlarını tek tek topladım ve kitaba aldım. Yarım kalmış bu evlilik yalnız Latife Hanım'a değil Mustafa Kemal Paşa'ya da acı vermiş diye düşünmekten kendimi alamadım. Ancak boşanmalarının ardından geçen yıllar içinde Latife Hanım'ın saygınlığı büyük bir maharetle yok edilirken aralarındaki ilişkinin biçimi de yeniden yazılmış, sevda ve muhabbete dair her şey karartılmıştı. Latife Hanım, Mustafa Kemal Paşa'dan boşandıktan sonra bu karanlığın içinde yarım asır daha yaşamıştı. Kayda geçmeyen bu dönemi yazabilmek için Latife Hanım'ın ailesiyle ilişki kurmaya çalıştım. Bu kez karşıma çok garip bir engel çıktı. Latife Hanım, ikinci kuşaktan yakınlarına konuşmamaları için vasiyette bulunmuştu. Bu yüzden susmayı tercih ediyorlardı. Sadece ulaştığım bilgileri doğrulatma konusunda yardımlarını alabildim. Böylesine umutsuz bir durumdayken 3. kuşaktan yeğeni İzmir Avusturya Fahri Konsolosu Muammer Erboy ile tanıştım. Kafamdaki boşlukları doldurmam için bana yardımcı oldu. Beni etten kemikten bir Latife Hanım'la tanıştırdı. Özellikle teyzesinin boşandıktan sonraki yaşamını anlattı. Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe İlmen'in arşivlerdeki unutulmuş söyleşileri ve aile çevresinde anlattıkları diğer bilgilerle birleşince pek çok karanlık nokta aydınlandı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çankaya çevresinde bulunan isimlerin yakınları da çok yardımcı oldular. Fethi Okyar ile Galibe Okyar'ın Büyükada'daki evleri, Galibe Hanım'ın eski günlerdeki gibi yerinde duran kütüphanesi beni o günlere götürdü. Torun Fethi Okyar, anneannesi Galibe'nin sicimle bağladığı mektup ve gazete küpürlerini açtı. Kadın kütüphanesindeki Süreyya Ağaoğlu'nun evrakı 80 yıl öncesinin kadınlarını kavramama yardımcı oldu. Kimi kaynaklarımda isim vermeden bilgi aktardılar. Kitabın içinde yer alan bütün bilgilerin en az iki kaynağa dayandığını söylemeliyim. Ben 200 sayfalık bir kitap için yola çıkmıştım ama öylesine zengin bir malzemeye ulaştım ki kendim de şaşırdım kaldım. Latife Hanım boşandıktan sonra tam 50 yıl sustu. Ancak amacı kaybolup gitmek değildi. O sürekli yanlış anlaşıldığı için ağzını açmamıştı. Günü geldiğinde anlaşılabilmek için anılarını yazmış, kıymetli gördüğü bütün belgeleri zamanı gelince açılsın diye bir banka kasasında saklamıştı. Tek başına bir tarih kurumu gibi çalışmıştı. Banka kasasındaki evrak listesi bu araştırmada beni çok yönlendirdi. Şu anda Türk Tarih Kurumu'nda saklanan bu değerli belgeler benim tanıklık edebileceğim bir süre içinde açılırsa kitaba bir ikinci cilt eklemekten büyük bir zevk alacağım. Bu kitaptaki Latife Hanım hepinizi şaşırtacak. Tanıdığımız Latife Hanım ile bu araştırmanın sonunda ortaya çıkan Latife Hanım öylesine başka ki. İpek Çalışlar, Galata, İstanbul, Nisan 2006. Teşekkür. Nadire Mater, Aygül Özkaragöz ve Oral Çalışlar hep yanımda oldular. Oral ve Nadire yazdığım her bölümü günü gününe okudular. Bu serüveni benimle paylaştılar. Aygül 80 yıl öncesinin İngilizce tercümelerinden boğuldukça yardıma geldi. Yöntem konusunda önümü açtı. Dönem kadınlarından Nezihe Muhiddin'i gün ışığına çıkaran Yaprak Zihnioğlu'nun kitabı ve telefon numarası hep başımın ucunda durdu. Kız kardeşim Feza Erkeller Yüksel ulaşamadığım kitap ve gazeteleri Londra'dan taşıdı. Uşakizade ailesinden Emine Uşaklıgil, Latife Hanım'ın yeğeni Muammer Erboy ile beni tanıştırdı. Kitabı da satır satır okudu. Deli gibi ulaşmak istediğim bir kitabı New York'tan getiren Orhan Pamuk, yazdıklarını sevmelisin diyerek kitaba bakışımı değiştirdi. Esmahan Aykol ile Canan Parlar redaksiyonda, Meriç Ovacık dış basına ulaşmamda yardımcı oldu. Adnan Işık, Cumhuriyet Gazetesi'nde 1924-1925 yıllarında çıkmış Latife Hanım haberlerini yeni yazıya çevirdi. Mustafa Mersinoğlu, arşivindeki Latife Hanım belgelerini benimle paylaştı. Ülkü Giray, Tektaş Ağaoğlu, Ayşe Cebesoy, Ayşegül Altınay, Hüseyin Gürer, Leyla Güz, Ferhunde Özbay, Selçuk Esenbel, Sırma Evcan, Semra Somersan, Aslı Davaz Mardin, Defne Asal Er, Deniz Aytemur, Angela Berzik, Osman Bahadır, Edibe Buğra, Serpil Turan Önderoğlu, Çiğdem ve Tayfun Mater, Fazilet Çalışlar, Reşat Çalışlar'ın katkıları pek çok şeyi kolaylaştırdı. Latife Hanım üzerine yaptığım araştırmanın Milliyet'te dizi olarak yayımlanması için beni ikna eden Taha Akyol, yeni kaynaklara ulaşmamı sağladı. Araştırma sırasında Atatürk Basın Müzesi, Kadın Eserleri, Fransız Kültür Merkezi, Sermet Çifter ve İstanbul Kütüphanelerinden yararlandım. Kronolojik akışta Utkan Kocatürk'ün Kaynakçalı Atatürk Günlüğü'nü esas aldım. Bu kitabın yayıma hazırlanmasında emeği geçen bütün Doğan Kitap çalışanlarına teşekkür ederim. Başta Şirin Tekeli, kadın hareketi üzerine çalışanlara ve bende bu konuda duyarlılık yaratan bütün kadınlara, annem Mualla ve babam Muzaffer Erkeller'e teşekkürler. 1. Tanışma. 1919 yılının sonbaharıydı. İzmir'de 15 Mayıs'ta başlayan Yunan işgali Türklere kötü günler yaşatıyordu. Abluka altındaki beyaz köşkün önünde kapalı bir fayton durdu. İçinden zarif giyimli bir diplomat indi. Faytonda Fransız bayrağı asılıydı. Evi gözetleyen Yunanlı asker hızla beyaz köşkün bahçe kapısına ilerledi. Omzunda tüfeğiyle tehditkar bir biçimde diplomatın önünü kesti. Konsolos askere çıkıştı. "Ben Fransız konsolosuyum. Muammer Bey ile briç oynamaya geldim." Nöbetçi Fransızca bilmiyordu. Diplomat cebinden evrakını çıkarıp gösterdi. Asker kenara çekildi. Zarif giyimli adam güllerle kaplı bahçeden aşağı inerken beyaz köşke hüzünle baktı. Muammer'i bir türlü Fransız bayrağı asmaya razı edememişti. Şam'dan gelen Türk aileler gibi "yap sen de" diye ısrar etmişti. Fransız bayrağı asanlar Yunanlıların tacizinden kurtuluyordu. Beyaz Köşk'ün kapısı daha zil çalınmadan açıldı. İzmir'in ünlü tüccarı Uşakizade Muammer dostunu kapıda karşıladı. Her zamanki gibi tiril tiril beyaz bir ceket giymişti. Kucaklaştılar. Konsolos alışık adımlarla selamlığa geçerken valizleri gördü. Hazırlanmışlar dedi kendi kendine. Uşakizade Muammer Bey İzmir'in en nüfuzlu tüccarıydı. İşgal güçleri önde gelen Türkleri saflarına çekmek için büyük baskı yapıyorlardı. Son dertleşmelerinde beni belediye başkanı olmaya zorluyorlar, sürekli ölüm tehditleri alıyorum demişti. İkisi de masondu. Biriç kulübünde başlayan dostlukları işgal öncesine uzanırdı. Konsolos Göztepe'deki Beyaz Köşk'e ikinci evi gibi girer çıkardı. Muammer'in Yunanlı işgalciler tarafından öldürülmesinden korkuyordu. Son görüşmelerinde bu düşüncesini ona da açmış, dikkatli davranması için defalarca telkinde bulunmuştu. Daha önce İzmirli Türk dostlarından bazılarına kaçışları için yardım etmişti. İşler yolunda giderse o gece Marsilya'ya hareket edecek gemiyle Muammer de ailesiyle İzmir'den ayrılacaktı. Uşakizadelerin kaçışı için hazırlattığı bilet ve pasaportları elindeki çantanın gizli gözüne yerleştirmişti. Makbule Hanım gidecek mi? Ne karar verdiniz? Hayır dedi Muammer. Annem yaşımın icabıdır, burada kalırım diyor. Yolculuk onun için Göztepe'de kalmaktan daha tehlikeli. Pasaportlar hazır. İşte Latife, Adeviye, İsmail, Ömer, Münci, Rukiye, Vecihe ve seninki. Büyük hanımınkini de getirdim. Belki fikir değiştirir, ne dersin? O sırada Adeviye ile Latife girdi içeriye. Latife'nin suratı asıktı. Latife, asma suratını, bu Yunanlılar burada geçici, diye bir şeyler geveledi ağzında. Babaannem, dedi Latife, gelemiyor bizimle. Onu burada bırakmak kolay değil. Bizler onun yanındayız. Bir şey olursa en fazla 3 günde burada olursunuz. Bu abluka ilelebet sürecek değil. Direniş de yayılıyor. Kemal Paşa'ya çok güveniyor herkes. Bizimkiler de fevkalade etkilenmişler ondan. Askeri deha diyorlar onun için. Sözleriyle yatıştırmaya çalıştı Latife'yi. Biriç masası bahçeye kuruldu. Her şey eskisi gibiydi. Dörtlüyü tamamlamak için İsmail ile Latife de oturdu masaya. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Aslar ile papazlar hep Latife'ye geliyordu. Adeviye Hanım unutulmuş 1-2 parça eşya daha toparladı. Münci'nin ilaçlarını kontrol etti. Küçük oğulları Münci çocuk felcine yakalanmıştı. Bu yolculuğa nasıl dayanacak diye hepsi endişe içindeydi. Biriç partisi gece bastırana kadar sürdü. Sofra gene mükellef bir biçimde kurulmuştu. Hizmetkarlar sağa sola koşturuyorlardı. Ev düzeni normal seyri içinde yürüyordu. Gece karanlığı iyice çöktüğünde faytona nöbetçileri kollayarak bineceklerdi. Önce Latife çıktı evden, ardından diğerleri. Muammer Fransız dostuyla vedalaştı. Makbule Hanım arkalarından kristal sürahiyle bahçeye çıktı. Sessizce yaşlı mor salkımın dibine suyu boşalttı. Fayton aileye dar gelmişti. Münci ile Ömer'i valizlerin üzerine yatırdılar. Kızlar kucak kucağa oturdu. Limana geldiklerinde ortalık sessizdi. Fransız gemisi son yolcularını alıyordu. Pasaporttan geçtiler ve geminin güvertesinden İzmir'e son kez baktılar. Fransız konsolos kaçakları yolladıktan sonra evin kütüphanesinden rastgele çektiği bir kitaba gömüldü. Köşkün bütün ışıkları yanıyordu. Geceyi dostu Muammer'in evinde geçirdi. Nöbetçiler Beyaz Köşk'teki biriç partilerine alışıktı. Her zaman olduğu gibi gün ağarırken tüm gece hiçbir şeyden şüphelenmemiş Yunan askerlerinin arasından biraz gergin de olsa ıslık çalarak geçti. Sevgili dostu Muammer ve ailesini kurtarmıştı. Marsilya'dan dönüş. Marsilya'dan kalkan geminin güvertesinden denizin koyu maviliklerine dalıp gitti Latife. Yunan işgalinin sürdüğü İzmir'e 3 yıl aradan sonra dönüyordu. Korkulan olmuş, babaannesi Makbule Hanım hastalanmıştı. Kötü haber hemen ulaşmıştı Fransa'ya. Muammer Bey dönüş hazırlıklarına başlayınca Latife itiraz etti. Baba sizi öldürürler, siz kalın, İzmir'e ben döneceğim. Kafasına koyduğunu yapardı. Dönüş için gerekli evrakları yoktu. Fransız makamlarıyla ilişkiye geçildi. Muammer Bey'in nüfuzu bütün kapıları açıyordu. Latife'ye bir Fransız pasaportu hazırladılar. Güvenlik içinde gidebilmesi için üzerine bir de özel korumadadır diye not düştüler. Gemi İstanbul'a gidiyordu. Latife 2 gün İstanbul'da kalıp yola devam edecekti. Yurt dışına çıkmadan önce Yunanlılara karşı yürütülen istihbarat işinde görev alan Latife bu kez de İstanbul'dan verilecek bazı belgeleri İzmir'deki direnişçilere götürecekti. Yunanlılar bütün cephelerde Kuvayi Milliye güçlerine yenik düşmekteydi. Fransa'da direnişin haberlerini takip eden Latife bir gazeteden Mustafa Kemal Paşa'nın fotoğrafını kesmiş uğur getirsin diye boynundaki madalyona yerleştirmişti. Tüm kalbiyle inanıyordu. Kemal Paşa İzmir'i de işgalden kurtaracaktı. Latife babaannesi Makbule Hanım için yola çıktığında Mustafa Kemal Paşa'da kilometrelerce uzakta annesi Zübeyde Hanım'la buluşuyordu. Paşa cepheden cepheye giderken annesini ihmal ettiğini düşünüyordu. Hükümetin özel temsilcisi Fransız yazar Claude Farrere ile yapacağı görüşmeyi vesile ederek annesini Adapazarı'na çağırdı. 17 Haziran günü Adapazarı'nda ana oğlun birbirlerine kavuşmasını büyük bir kalabalık gözyaşları içinde izledi. Garip bir rastlantı sonucu Mustafa Kemal Paşa ile Zübeyde Hanım 3 yıl sonra ilk kez buluşmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa Çankaya'ya annesiyle döndü. Rastlantılar birkaç ay sonra bu 4 insanı bir araya getirecekti. Latife gemideyken her şeyi planlamıştı. İstanbul'a vardığında kendisine verilen adresteki direnişçilerden evrakları kolayca teslim aldı. Valizini açmadan İzmir'e giden gemiye bindi. İstanbul'da her şey yolunda gitmişti. Bu kez hiç adeti olmadığı halde çarşafa bürünmüş, üstünü başını aramasınlar diye tedbir almıştı. Pasaportunda Fransız yurttaşı olduğu yazılı olsa da o işgal kuvvetlerinin çok yakından tanıdığı İzmirli bir ailenin kızıydı. İzmir'e geldiği gün takvimler 1922 yılının 17 Haziran'ını gösteriyordu. Latife o gün 23 yaşına basmıştı. Doğduğu kente girişi İstanbul'a girişi gibi kolay olmadı. Yunanlı görevliler Fransız pasaportuyla gelen bu Türk kızından casus diye şüphelendiler. Üzerine aramak istediler. Latife itiraz etti. "Müslüman bir kadını arayamazsınız," dedi. Bu dik kafalı kız onlarla mütehakkim bir eda ile konuşuyor ve çarşafına el sürmelerine izin vermiyordu. Direnişçilere getirdiği belgeleri iç çamaşırının içine yerleştirmişti. İşgal askerleri üstünü aratmayan çarşaflı kızla başa çıkamadılar. Onu hücrelerden birine attılar. "Ne su ne de yemek verilecek," dediler.